You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Oh, baby, you should let me love you. Love you, love you, love you. Yeah, yeah.
Bu şarkı 2000 sonrası doğanlarını hatırlamayabilir doğal olarak. Ama eğer 2000 öncesinde doğduysanız çok rahat hatırlayacaksınızdır. Ben şimdi 92 doğumluyum ya. Ve müzik dinlemeye işte ilkokulda başlıyorsunuz. Hani özellikle babanız böyle güzel bir kablo TV falan çektiyse çanak antenle. Artık böyle yabancı kanallar, MCM Top, işte Fransız kanalları, ondan sonra VH1'da çok nadir güzel klipler verilirdi. Genelde hep böyle İngilizlerin küflü şarkıları olurdu ya da böyle hep nostaljik şeyler. Sonra MTV vardı, Number One vardı, Dream TV vardı, bir de Metro TV vardı. Sabahtan akşama kadar bantta aynı video klipleri yayınlarlardı. Ama yani gerçekten Allah razı olsun kim getirdiyse bunları ülkemize. Çünkü inanılmaz bir müzik kültürü katkısı oldu bizim jenerasyona. Sabahtan akşama kadar böyle ağzımız açık bir şekilde klip izlerdik ve o klipteki dansları yapmaya çalışırdık. Kendimizi kameraya falan çekerdik. O kamera görüntüleri şu an bilgisayarımda video kaydı olarak mevcut ama henüz o kadar perdeyi yırtmadım, yani ar perdesini. Size şu anda onları gösteremeyecek kadar utanıyorum. Ha, belki ileride 300 bin, 500 bin, 1 milyon falan olurum. Eğer 1 milyon olursam size söz veriyorum. O çocukken çektiğim rezil videoların hepsini tek tek yayınlayacağım ama şu an için kusura bakmayın, yani hepsi bende bir sır olarak mezara kadar gelecekler benle. İşte kardeşimle Baby Boy'un dansını falan yapmaya çalışıyoruz. Böyle yerlerde zıplıyoruz. O kumlu sahne var ya Beyoncé'nin, bir Orta Doğu arabesk bir dans yaptığı kısım. İşte o kısmı canlandırmaya çalışırdık falan. Ya bilmiyorum ya, 2000-2009 yılları arasında dünyanın, ya tabii ki bana göre, çünkü çocukluğumu o zaman geçirdim ben. Bana göre dünyanın en süper şarkıları o zamanlarda çıkmış. Çünkü diyorum ya, geçen bölümde de dedim, çocukken dünyayı çok farklı görüyorsunuz. O yüzden o klipleri de çok farklı görüyorsunuz. Bambaşka bir dünya açıyorlar size. Böyle izlerken ağzınız açık kalıyor. Vay! Ne kadar güzel falan. Böyle en aptal, en sıkıcı klibe bile. Mesela Kylie Minogue'un Chocolate diye bir klibi vardı. O bile çok sikindirik bir klip aslında ama. Ya da işte şey. Na na na na na na na na var ya, onun klibi işte. Can't Get You Out of My Head gibi bir şeydi galiba ismi. Çok salak bir klibi vardı ama böyle acayip böyle oturup mal gibi izlerdik. Yani çok büyülerdi bize. Ya işte o zamanlar çocukken video oyunları da çok büyülüyor insanı, klipler de çok büyülüyor. Şimdi bakıyorum, tabii ki güzel klipler oluyordur. Mesela Doja Cat'in klipleri çok eğlenceli oluyor. Sonra daha kimin klipleri var? Yine böyle değişik güzel klipleri olan şarkıcılar var. Ama bilmiyorum ya, artık böyle sanki klibe eskisi kadar önem verilmiyor. Sanki eskiden sürekli böyle dans koreografileri, acayip acayip sahneler, böyle 15 tane farklı yerde çekilirdi klip falan. Şimdi böyle bir yeşil ekranın önüne geçiyorlar, yalandan böyle oynuyorlar falan ve ne bileyim işte ya. Belki de şey, K-pop o yüzden o kadar seviliyor. Çünkü çok acayip dans hareketleri falan, çok önem veriyorlar ya o işlere, o yüzden çok seviliyor olabilir. Çünkü dans çok önemli ya bence. Yani bir tek şarkı sonuçta bir şey bu. Gösteri. Sen orada aslında kendin olarak da varsın. Bir tek sesinde yoksun. Yani bir pop şarkıcısı olarak en azından. Gösteri de çok önemli bence. O yüzden çok çok güzeldi ya. Özellikle şeye baktım. Black Eyed Peas'in videoları o kadar eğlenceliymiş ki. Mesela Let's Get It Started, Shut Up, Don't Funk With My Heart falan çok güzeldi ya. Bilmiyorum ya. Ya biz çocukken olduğu için mi o kadar eğlenceli geliyor, yoksa gerçekten eğlenceli mi bilmiyorum ama çok eğlenirdik ya. Sonra Terry Mary diye bir şarkı vardı. Ay durun ya, dinleteceğim onu size, dayanamayacağım. Bunun klibi böyle pembeliydi ve Allah'ım bayılırdık. Abi kız ne kadar güzel, saçları harika filan derdik sonra. Şimdi mesela yıllar sonra izliyoruz kardeşimle ve şey diyoruz yani, abi perik olduğu o kadar belli ki. Mesela o klip bize İrem'le dünyanın en müthiş kliplerinden biri gibi gelirdi. Şu an izliyorum o kadar, yani çok salak bir prodüksiyon aslında. Çok güzeldi ya o danslar manslar. Şey yazın YouTube'a, Sonali Vajpayee yazın. Terimeri yazın, çıkacaktır. Yani dans izlemek çok hoşuma gidiyor ama kendim asla dans edemiyorum. Bazı insanlar bu konuda çok yetenekli. Mesela ben nasıl mesela çizimde şey, onlar da ona çok şaşırıyorlardır. Bir hemencik bir şey çizebiliyorum falan ya da aklımda belli bir şeyi, belli bir pozu aklımda tutup çizebiliyorum ya. Dans eden insanlar da bir sürü dans koreografisini akıllarında tutup bir anda mesela böyle serbest bir şekilde müzik çalarken hepsini yapabiliyorlar. Böyle çok değişik ya, dans etmek de başlı başına vücudunu güzel kullanmak da çok farklı bir yetenek. Yani çok özeniyorum dans edebilen insanlara, asla yapamayacağım bir şey. Yani sadece bildiğim birkaç hareket vardır, onun dışında tam bir kalasım. Yani hiç şey yapamam. Şeye de çok özeniyorum. Mutlaka böyle kızlarla eğlenmeye gidilir ve orada bir tane sizden birkaç yaş daha büyük bir kız vardır. Ve o kadar, yani böyle hiç beklemezsin ondan, tam bir ev kızıdır falan. Ya da belki kapalıdır bile, başörtülü falandır. Ondan sonra orada bir dans etmeye başlar. Bir böyle belly dance yapmaya başlar. Böyle göbek atmaya falan bir başlar. Oha amına koyayım dersin, bu nasıl bir yetenek yani. Çünkü ya gerçekten o da farklı bir şey yani. Artık bellerinde farklı bir kas mı var, ne var bilmiyorum ama bazı insanlar böyle göbeklerini, götlerini, başlarını ayrı ayrı oynatıp dans edebiliyorlar. Çok güzel bir şey bence bu. Ama işte bilmiyorum, belki böyle çok arkadaşım etrafımda ya da kardeşim falan sürekli dans eden birileri olsaydı ben de onlara katılırdım mesela, müzikle dans ederdim. İnsanı gerçekten zayıflatıyor da, biliyor musunuz? Yani dans ederek böyle bir sürü kalori yakabilirsiniz. Öyle işte ya, çok garip. Aklıma geldi böyle 2000'lerin şarkıları. 2000-2009 arası. Belki 98-99 falan da olabilir. O dönemde gerçekten çok güzel şarkılar ve klipler yapıldı bence. Hatta şöyle güzel bir playlist oluşturmak istiyorum en sevdiğim kliplerden ve şarkılardan. Hep hayalimdir böyle. Bilmiyorum, belki korona bitince onu da yaparım. Hani diyorum ya size, korona bitince 100 bin buluşması yapacağız. Kısırlı, börekli falan. Gerçekten bunu da yapmak istiyorum. Böyle bir ev partisi düzenlemek istiyorum. Ve nasıl olacak biliyor musunuz? Sadece benim seçtiğim 2000-2009 arası şarkılar olacak. Türkçe ve yabancı. Aslında biliyor musunuz? Düğünümün önceki gecesi böyle kına, yani böyle tırnak içinde kına adı altında böyle arkadaşlarımı, kuzenlerimi falan toplayıp böyle bir şey yapmaya çalıştım aslında. Ama müziği ayarlamayı son güne bıraktığım için hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Şarkılar, istediğim şarkılar çalmadı. Ve müzik çok önemliymiş ve benden hiç organizatör olmazmış. Bunu düğünümde, düğün sırasında öğrendim yani. Çünkü hep müziği en sona bıraktım. Hep başka şeylerle ilgilendim falan. O yüzden o gece de mesela şöyle bir sıkıntı oldu. Benim arkadaşlarım, yakın çevrem, kuzenlerim, ya da şöyle söyleyeyim. Kardeşlerim, en yakın arkadaşlarım ve kendi yaşıtım olan kuzenler çok farklı bir eğlence anlayışına ve müzik anlayışına sahip. Ama biraz daha yaşlı kuzenler ve yaşlı ya mesela ablamların arkadaşları falan. Onların eğlence anlayışı çok farklı. O yüzden böyle çok karman çorman bir şey olmuştu. Şu anki aklım olsa mesela müzikleri güzel seçerdim. Ve çok mesela o ortama uymayacak olan, orada kendine böyle sıkılmış hissedecek olan büyükleri falan oraya çağırmazdım mesela. Sadece en yakın olanları çağırırdım. Ve sadece bizim müzik zevkimize, bizim eğlence anlayışımıza göre şeyler, aktiviteler yaptığımız bir gece olurdu. Aklınızda bulunsun. Hani herkesi çağıracağım, herkesi memnun edeceğim, mutlu edeceğim diye böyle çok kalabalık bir şey yapmayın bence. Daha böyle özel olsun. Daha böyle birkaç tane, hani birkaç kişi bile olsa yeterli yani. Çok fazla kişi çağırdıkça beklentiler daha da büyüyor. O zaman da herkesi memnun etmek daha da imkansızlaşıyor ve bilmiyorum birazcık boktan olmuştu. Mesela içen bir grup var. Bir de içkiye çok nasıl içersiniz ya falan diye bir grup var. O yüzden içecek olanlar mutfağa gidip gizlice içiyor şarapları falan. Çok garipti ya. Of, keşke daha iyi organize edebilseydim. Oh, neyse. Aklıma geldikçe şey oluyorum. Bilmiyorum, telafi edeceğim ya. Gerçekten en sevdiğim, en böyle hani benle eğlence anlayışı uyan insanları çağırıp sadece o tarz müzikler ve ortaya mesela Cranium Dart getirmiştik. Şimdi benim 50 yaşındaki kuzenim, ay 50 yaşında diyorum ama geçen birisi tweet attı. Ya Meryem, 50 yaşında deyip duruyorsun. Ben 51 yaşındayım ve seni çok keyifle dinliyorum. Önemli olan yaş değil bence. Kafa yapısı falan dedi ve çok haklı. Yani ama genelde böyle yaşı büyük olan insanlar, genelde diyorum yani, hepsi tabii ki öyle değil ama şimdi 50-60 yaşındaki bir insan, mesela 50 yaşındaki kuzenim ne anlayacak Cranium Dark'tan? Anlatabiliyor muyum yani? Onun eğlence anlayışı çok farklı olacak. Mesela Cranium Dark gibi zor, anlaması zor bir oyun getirmezdim ortaya o anki aklım olsa. Monopoly gibi ya da işte ne bileyim Tabu gibi daha kolay anlaşılan, daha insanların rahatça oynayabileceği bir oyun getirirdim. Bilmiyorum ya, beklentilerim çok yüksekti. Çok karıştırmaya çalıştım her şeyi ve olmadı. Ve gerçekten dans da bir yetenek ya, aynı şekilde organizatörlük de bir yetenek. Ya ben asla hiçbir şeyi organize edemezmişim, bunu anladım. Çünkü her şey mükemmel olacak diye o kadar götümü yırttım ki hiçbir şey mükemmel olmadı. Bu düğün anılarını uzun uzun anlatmamı isteyen birçok kişi var. Ya ben de evleneceğim ama gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum, sen nasıl hallettin diye. Ya uzun uzun anlatırım bir ara ama kısaca şöyle özetleyeyim. Her şeyi, yani evime alacağım her şeyi tuttuğum bir listem vardı. Sonra gelinliğimi alacağım ve fotoğraf çekimini yaptıracağım kişileri tuttuğum bir listem vardı. Bir defter yapmıştım kendime. Sonra işte o geceye kimleri çağıracağım? Ondan sonra davetiyeyi nerede yapacağım? Davetiyeyi mesela bir tane web sitesi vardı. Bedava yazı tipleri ve bedava davetiye bastırabiliyorsunuz. Bir saniye, ismini bulacağım ve söyleyeceğim şimdi size. Canva.com canva.com diye yazılıyor. Buraya girip bir sürü hazır yazı tipi, bedava yazı tipi ve bedava davetiye var. Bunlardan bir tane şey oluşturmuştum. Save the date. Hani işte bu gece benim şeyim var, eğlencem var tarzında böyle bir davetiye gibi bir şey oluşturmuştum. Bir de İşte evdeki mesela gelinliğimi, evin odalarını falan hepsini Pinterest'ten şey yapmıştım, boardlarım vardı. Tabii yani düğünü olacak herkes Pinterest'e hücum eder yani. Bu arada şimdi bir tane kuzenimin düğün davetiyesini tasarlayacağım da oradan biraz aslında bu konu açıldı. Hep aklımda yani, bu hafta tasarlayıp göndermem gerekiyor onlara. Çok heyecanlı bir iş, çok güzel bir iş ama bazen insan gerçekten böyle patlayacak gibi oluyor. Çünkü her şeyi mesela, erkekler bu konularda hiç ilgili değil ya, ya da onlar için her şey çok daha basit. Ben zaten kararsız bir insanım. 5000 tane davetiye template'inden seçmeye çalışıyordum falan. Sonra 5000 tane şarkı arasından, aa hangi şarkı olacak falan. Hani o kadar mükemmel, yani benim hesaplarıma göre 5000 yılda falan olurdu o düğün yani, bana kalsaydı. Her şeyi böyle süper yapmaya çalışıyorum falan. İşte Pinterest'te mesela gidip size o boardları açarım. İşte salonumun nasıl olmak istediğini, hani mutfağım nasıl olacak, salon nasıl olacak, bunları tasarlıyordum mesela. Ama yani elde ne varsa o, bir yerden sonra bütçeniz neye yetiyorsa o, yani hiç o boardlardaki gibi olmuyor en başta. Sadece yatak odamı o boardlara çok yakın bir şekilde tasarlayabildim. Çünkü Fatih mobilyacı olduğu için tam istediğim gibi yapabildi o başlığı falan filan. Her neyse işte sonuç olarak böyle bir defter tuttum. Bir de bir sürü mesela Nişantaşı'na gidiyordum, gelinlik bakıyordum bilmem ne. Bir sürü organizatöre falan gidiyordum, fotoğrafçıya falan filan, ama gerçekten bunların hiçbirine gerek yokmuş aslında. Ha, bana çok şey kattı mı? Gerçekten çok şey kattı. Martha Stewart gibi böyle bütün dünyayı tanıyorum. Elimin altında böyle bütün Nişantaşı'ndaki gelinlikçiler, fotoğrafçılar falan, herkesi tanıyorum. Bir Instagram sayfam var. Orada hepsi şeydir. Vardır yani. Bütün gelinlik modelleri, ayakkabı modelleri, çiçek modelleri, davetiyeler, böyle her şeyi biliyorum. Ama ne boka yaradı. Yani günün sonunda çok kısıtlı. Ya yani zaten şeyiniz kısıtlı, bütçeniz kısıtlı. Bir de her şey gerçekten mükemmel olmuyor. Yani öyle. Ayrıca bana şey çok soruluyor. Ya kına yapmak zorundayım. Ya abi, yapmak istemiyorsan hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sakın birilerinin böyle gazına gelip işte yok ileride çok pişman olursun. Ey. Kendini tanıyorsan, ileride çok pişman olmayacağını düşünüyorsan olmazsın. Hiç böyle salak salak laflara kanmayın. Kına asla yaktırmadım ellerime. Sevmiyorum abi, sevmek zorunda mıyım ya? Herkes her geleneği göreneği sevmeyebilir yani. İstemedim, kına falan getirmesinler istedim. Kimse öyle bir şeye zorlamadı beni. Kimisi de çok sever, hamamda falan yaptırır. Bana ne amına koyayım, ben sevmiyorum. Ya bu tabii, bunların hepsi insana ayrı bir ders oluyor. Mesela çok istemediğin bir şey yaptığında bu sana bir hayat dersi oluyor. Bir daha nah yaparım. Yani bir daha asla şunu şunu yapmam diyorsun. Mesela ben şu an söylüyorum. Bir daha asla herkesi memnun edeceğim diye çok kalabalık bir parti yapmaya çalışmam. Ya da ne bileyim, müzik ayarlamasını hiçbir zaman en sona bırakmam. Bir organizasyon yapacağım zaman. Şey de çok yapasım var ya. Tabii korona bittikten sonra Cadılar Bayramı. Ben her Cadılar Bayramı'nda böyle yani hiçbir şey yapmasam bile kostüm giymeyi ya da böyle ne bileyim ya böyle bir şey düşünmeyi seviyorum. Aa, bu yıl ne olsam acaba falan diye düşünmeyi seviyorum. Kimse bana katılmadığı için o konuda 2017'de galiba Kubilay ile şey yapmıştık. Harry Potter evrenindeki gibi giyinmiştik. Hiç parti falan, katılmak istediğimiz hiçbir parti yoktu. Biz de sadece o kostümlerle Kadıköy'de gezmiştik. İşte böyle asamızı çıkarıyoruz. Wingardium Leviosa falan yapıyoruz. Oradaki böyle Suriyeli küçük çocuklar vardı. Bize mal mal bakıyorlardı, tamam mı? En sonunda demişti ki bir tanesi. Biz böyle şey yapıyoruz. Bak, büyü yapıyorum şu anda. Bak işte kuş tüyünü kaldırdım. Accio, Repulso, işte bilmem Alohomora falan. Böyle büyüler yapıyoruz kafamıza göre. Oradaki Suriyeli bir çocuk bize böyle yapmıştı. Siz ne yapıyorsunuz ya? Hiç gerçek değil ki. Büyü diye bir şey yoktur yani. Boşuna yapıyorsunuz. Salaksınız siz filan gibi. Bir şeyler söylemişti Kubilay'la ben birbirimize bakarak. Çok utanmıştık. Çok acı değil mi ama ya, küçücük çocuğun böyle söylemesi. Biz büyü yapıyoruz, büyü falan diyoruz böyle. Oyun oynuyoruz kendi aramızda. Eşek kadar insanlar. Küçücük çocuk da ya ne yapıyorsunuz abi falan diye böyle bizi kendimize getiriyor falan. Bilmiyorum ya, ben çok seviyorum. Hatta şeyler varmış Ankara'da koronadan önce, en azından vardı. Takip ediyordum. Facebook'ta eventler oluşturuluyordu böyle. İşte karanfil sokakta kostümlerimizle yürüyoruz falan gibi. Bilmiyorum onlar şimdi ne oldu. Polonya'dayken yani Erasmus'tayken çok kolay yaptığımız bir şeydi. Çünkü zaten yabancı öğrencisin ya, kimse sana bu ne lan, bu kılık ne, bu kıyafet ne, ne yapıyorsun demiyor. İşte partiye gelmiş salağın teki gözüyle bakıyorlar. O yüzden istediğin gibi sokaklarda o kostümlerle dolaşabiliyorsun. Ama bilmiyorum ya, Ankara'da o şekilde dolaşmaya çalışsam. Bir de bir şey söyleyeyim mi? 3-4 yıldır özellikle şu darbe muhabbetinden sonra, 15 Temmuz'dan sonra çok böyle çok değişti Türkiye'nin havası. Bir de ekonomik krizden sonra filan. Şu son 4-5 yıldır yani böyle bir kostümle dışarı çıkarsam birisi götüme bıçak saplar mı filan diye. Artık hani o kadar sıkışık bir böyle, o kadar korkunç bir ortam oluştu ki. Yani böyle kutuplaşma son seviyeye geldi. O yüzden hani böyle bir şeyler anlatıyorum ama bilmiyorum, çok farklı oldu artık ülkemiz bu konuda. Bize tolerans gösterecek insan sayısı çok azaldı. Herkesin götünde ayı bağırıyor, kimse yani bizi, düşünsene kostümle çıkıyorsun falan. Çok garip gelinir insanlara. Yani birkaç yıl önce bunlardan bahsederken çok eğlenerek bahsederdim ama şu anda Türkiye'nin gerçekleri tokat gibi suratıma çarptı. Ekonomik kriz var şu anda ve korona var ve zaten İnsanların canı burnunda, kimse ne bileyim ya, kostümle gören biri. Ya işte böyle en basit neşeli şeyler bile insana şey geliyor ya, acaba bunu yaptığım için birisi, sokakta birisi bana takar mı falan. Çok acı ya. Ağzına sıçtılar ülkenin ya. Böyle düşündükçe sinirleniyorum ya. Bir tane video gördüm internette. Biriniz attı bana Instagram'dan. Allah'ım, yemin ederim var ya. Beraber izleyelim isterseniz. Ha, düğün hakkında da son şeyimi yapayım. Son nasihatimi de vereyim diyeyim. İstemediğiniz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca gelinliğinizin, damatlığınızın falan modeline de kimseyi karıştırtmayın. Evinize de kimseyi karıştırtmayın. Aman Allah'ım ya, 50-60 yaşındaki bilmem neyin kalbi kırılmasın falan diye kimseye şey yapmayın. Tolere etmeyin yani. Herkesin ağzına sıçın. Çünkü eğer herkesi tolere ederseniz sizin ağzınıza sıçılıyor. Ve ağzınıza sıçılmayan her an için suçlu oluyorsunuz. Yani böyle ağzınıza, ya başkalarının ağzına sıçmadığınız için size teşekkür edileceği yerde sizin ağzınıza sıçılır ve böyle siz kabahatli olursunuz. Mesela başkalarını alttan alırsınız, alttan alırsınız. Bir gün alttan almayınca siz kabahatli olursunuz. O yüzden kimseye alttan almak zorunda değilsiniz. İnat edin abi. Mesela bir gelinliğini işte bir modelde istiyorsun ama başka birisi, böyle aileden alakasız biri karışıyor, diyor ki ya şu model olsa olmaz mı? Hayır kardeşim, ben evleneceğim. Sana ne amına koyayım? Mesela diyelim herkesin düğüne gökkuşağı renklerinde katılmasını istiyorsunuz. Gökkuşağı renginde katılmayanı almayacağım diyorsunuz. O kadar haklısınız ki almayın abi. Davetinize yazın, çocuklar gelmesin. Kime baktıracağız çocuklarımızı, ne yapacağız? Bana ne abi? Gelme. Yani istemediğiniz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan sizin mutluluğunuz. O gün siz ikiniz evleniyorsunuz. O yüzden sizin ikinizin günü. Kimsenin mahvetmesine izin vermeyin. Öyle şeyler veriyorum ki var ya, tam böyle aile faciası çıkaracak tavsiyeler, ama gerçekten bir birey olarak, ayakta insan olarak kalabilmeniz için çok önemli şeyler bunlar. İnanın bana bak. Şimdi bir Dalia Raçkue, Vaftizci Musa diye bir YouTube kanalı olan birisi. Neymiş? Vlog, spor, gaming, lifestyle. Oraya böyle hınk diye kaslarını çıkardığı bir şey koymuş. Thumbnail koymuş. Saçma sapan ilgi alanları olan tipik hetero erkek işte. Almanya'da yaşıyormuş beyefendi. Ve Türkiye'deki insanlara seslendiği videoya bakın. Ya insan utanır. Ben böyle pişkinlik görmedim. Videonun adı şey, Z kuşağına basit bir soru. Madem Türkiye bu kadar kötü, neden defolup gitmiyorsunuz? Durmadan bir yakarma, durmadan bir ağlama, sürekli bir kötüleme. Peki benim şu sorumu bir yanıtlayın bakalım. Yanıtlayın bakalım.
Militan Z kuşağı aldı gazını, anasını satayım. Xanax kafalı unum bulun ey.
Triggered. Antidepresanlara şey yapıyor. Bir kere Xanax senin götüne girsin. Xanax kullanmam gerekiyorsa kullanırım. Kime ne? Ayrıca Z kuşağı değil, Z kuşağı. Ben Z kuşağı değilim, Y kuşağıyım, millennialım. Ama bu arkadaşın millennial olduğunu sanmıyorum ben. Of, surata bakın ya. Adamda 10 kilo surat var. Kocaman bir kafa ama ceviz kadar bir beyni olduğuna eminim. Neyse, devam.
Birader, daha fazla küfür etmek istemiyorum ben.
Ben sana etmek istiyorum. A**ayım.
Zaten yeteri kadar anladığı dilden cevap verdim o nokta çocuğuna. Her neyse, konumuz o değil. Şimdi benim bir sorum var, sürekli saçma sapan yazışmalar, şeyler. Gel Türkiye'de yaşa, Türkiye şöyle kötü, Türkiye böyle kötü, Türkiye battı. Ha. Şimdi benim çok basit bir sorum var. Türkiye bu kadar kötüyse, Z kuşağından herkese soruyorum, böyle düşünen, böyle konuşan. Neden siktir olup gitmiyorsunuz? Neden?
Are you fucking kidding me? Ya ben gerçekten böyle bir pişkinlik görmedim. Senin ağzına s***yim. Gerçekten ağzına s***yim senin yani. Abi parası olsa insanlar gitmez mi zannediyorsun? Buradan gitmenin ne kadar paraya mal olacağının farkında mısın? Vize almak kolay mı zannediyorsun sen? Zaten Almanya'da bir Türklere karşı ön yargı var. Öyle ha deyince hiçbir yere vize alamıyorsun. Zaten şu an Türkiye'nin imajı yerlerde. Avrupa'da Türklere karşı öyle bir şey var. Bütün göçmenler bizde. Hele ki öğrenciler. Zaten yani alım gücümüz bizim o kadar düşük ki. Yabancı bir ülkede ne yapacaklar? Pound olmuş 10 lira, dolar olmuş 8 lira, euro olmuş 9 lira. Ne yapacak bu çocuklar? Nasıl geçinecekler? Bir su mesela 1 euro. Bir şişe suya 10 lira, 9 lira vermek zorunda kalan bir çocuk ne yapacak orada yani? Nasıl yaşayacak? İnsanlar Erasmus'a bile gidemiyorlar. Onun için bile paraları yok. Çocuğunun yaptığı muhabbete bak. Abi madem belli ki şeyden yazan kişilerden çok şikayet geliyor. Nasıl olsa oradasın bilmem ne diye. O zaman izleyici kitleni değiştireceksin. Madem bu kadar şikayete katlanamıyorsun. Götün yiyorsa Almanlara içerik yap bakalım. Götün yiyorsa artık Almanya'da mısın? Hangi ülkedeysen oradaki insanlara yönelik bir içerik yap. Dilini değiştir. Yapabilir misin? Hayır, tabii ki yapamazsın. Çünkü vizyonun o kadar geniş olmadığı için sadece Türkiye'deki küçücük çocuklara içerik yapabiliyorsun. Çocuklar da bu şeylerden şikayet edince niye şey yap, siktir olup gitmiyorsunuz ülkeden? Ben böyle bir et kafalılık görmedim. Zaten neyse. Protein shake içmekten beynin kulaklarından akıyor gerizekalının.
Ananızın amına neyse pardon. Ananızın müsait yerine kadar yolumuz var.
Ben aslında küfürlü konuşacağını bilmiyordum bu videoda. Yani videoyu açmamıştım. Sadece başlığına bakarak şey yapmıştım. Sinirlenmiştim. Kötü bir video olduğunu anlamıştım. Ama madem sen küfür ediyorsun, ben de rahat rahat sana küfür edeyim o zaman. Madem Türkiye'nin iyi olduğunu düşünüyorsun, sen niye buraya gelmiyorsun? Değil mi? Çok kolay değil mi? Burada bizim alım gücümüz zaten çok düşük. Gel o zaman götün yiyorsa burada iş yap bakalım. Gel yaşam standartlarını düşür bakalım. Düşüremezsin. Öyle anasının küfür ede de video yapmak çok kolay. İnsanlara böyle aşağılayarak şey yapmak çok kolay değil mi?
Zorlamış durumlar. Sanmıyorum doğrusu ki. Ananızın amına... Neyse pardon. Ananızın müsait yerine kadar yolumuz var. Sizi Türkiye'de zorlamış durumlar.
Evet.
Sanmıyorum doğrusu kimsenin kimseyi herhangi bir yerde zorla tuttuğunu zannetmiyorum. Ben bunu bir defa sizden birisine söylemiştim. Dedim bak dedim madem Türkiye bu kadar kötü neden defolup gitmiyorsun? Öyle değil mi? Yani şimdi ben desem ki Avusturya böyle kötü, şöyle kötü ya da Türkiye'de olsam desem ki Türkiye kötü. Bir
Avusturya'da yaşıyormuş.
yerlere gitmenin yolunu ararım.
Ay ne kadar zekisin ya. Hiçbirimiz düşünememiştik bunu biliyor musun? Yani bakkaldan, marketten peynir alırken bile böyle kendimize ahiret soruları sorduğumuzu, böyle bir sürü hesap kitap yaptığımızı, bir Ezine peynir alırken bile ya da işte atıyorum bir vegan köfte alırken bile 500 kere düşündüğümüzü bilmiyor ya. Çünkü onun dünyasında öyle şeyler yok. Hani öyle şeyler hiç düşünmek zorunda kaldığı bir yerde yaşadığını zannetmiyorum. Gitmek için yollar arardım. Are you fucking serious? Aa, günaydın bize ya. Biz gerçekten bilmiyorduk. Çok sağ ol. Vaftizci Musa. İsmini s**eyim.
Ben bakıyorum bunlara. Ya Türkiye şöyle dedi, Türkiye var, Türkiye şu, Türkiye bu. Herif hala orada. Bana diyor ki, hediye bizi alacak yer bulamayın ya ki, nereye gideceğiz? Ya tamam, gayet normal bir şey. Neden bulamıyorsun peki? Hı? Neden bulamıyorsun? Çünkü çöpsün. İşe yaramazsın. Anlıyor musun?
Wow. Sınıfçılığını da yaptı. Sanki Türkiye'de bizim yurt dışına kalifiye eleman olarak gitmemize yarayacak kadar eğitim var. Normal bir insan Türkiye'de kendini böyle geliştirecek, hobilerine vakit ayırabilecek parayı ve zamanı bulabiliyor sanki. Bütün bunlar varken biz çöp olmayı kendimiz tercih etmişiz gençler olarak. O yüzden bir de ona laf sokuyor. Çöpsünüz, işe yaramazsınız diye. Bravo. Bravo.
Bizim Z kuşağımız ne yazık ki bitik bir kuşak. İçinde belki %20 işe yarar adam var. Fiziksel olarak zayıf, mental olarak zayıf. Ne? Ondan sonra eğitim, meslek desen sıfıra sıfır halde var, sıfır kalifikasyonlar rezalet. Rezalet. Yani kolay kolay ben sanmıyorum ki istisna bir üniversite dahil mesela örnek ODTÜ. Onun dışında herhangi Türkiye'den aldığı bir üniversite eğitimiyle ya da teknik eğitimle falan gelsin de Avrupa'da bir bok yesin.
Abi kendi ağzınla söylüyorsun ya çöp olduğumuzu. Ve çöp olmayı bizim suçumuz olarak gösteriyorsun. Çünkü götün yemiyor burada baştakilere laf etmeye. O yüzden çöp olmak sanki buradaki gençlerin kendi suçları. Bir tek ODTÜ'den adam çıkar diyor. Bir de Boğaziçi'ni falan da saymıyor. Ay tam bir çomarsın ya, tam bir çomarsın. Hı?
Bundan ibaret. Zaten burada tekrar bir şey yapar, o ayrı.
Bir de güya akıl verirken böyle şey yapıyor. Hım? Hım? Hı? Hı? Ha?
Onun dışında. Şimdi sürekli olarak durmadan bir kötüleme, bir militanlık, bir isyan, bir şerefsizlik içindesiniz. Hı? Öyle mi?
Hı?
Peki
bu öyle.
Size bir şey getireceğini mi sanıyorsunuz?
Hı?
Ben size şöyle söyleyeyim.
Getireceğini sanıyoruz.
Kendinizin sonunu hazırlıyorsunuz. Kendi kendinizin sonunu hazırlıyorsunuz. Eğer ki her şey bu kadar kötüyse, anladın mı? Gidin,
kendinize
gidecek bir yer bulun. Bu kadar zor olmamalı. Ama dediğim gibi sizi kim ne yapsın? Sizi kim ne?
Abi ben hayatımda böyle pişkinlik görmedim ya. Madem sen bu kadar Türkiye'ye, hani madem Türkiye battı bitti falan diyoruz, rahatsız oluyorsun, madem çok seviyorsun ülkeni, sen gel o zaman. Kesin düzeni vardır. Gelemez. Oh, oh my god. Gelemez ya. Gelmek istese çok gelirdi cennet vatanımız ama gelemez. Yazdığı şeye bak. Benim mesleğim marketing management. Memleketim İstanbul ve bugün geri dönsem yine bir Avusturya firmasında. Avusturya'daki 12 senelik meslek deneyimim sebebiyle kendime yer bulur. Ayda en az da 8000 TL kazanırım. Ama dağı ayırmayı becerememişsin o akılınla. Yani demek ki işe yaramıyormuş kaldığın o müthiş pahalı oteller falan, bunlardan bahsetmiş de yorumlarda. Marketing management mesleğin var. Memleket İstanbul. İstesen bilmem kaç yıllık meslek deneyimin var ve yine gelip Avusturya firmasında. Abi madem o kadar Türkiye süper bir yer, o zaman Türk firmasında çalış eşek gibi, 3000 lira maaş al o zaman. Öyle değil mi? Öyle derler adama yani. Eğer ülkeni bu kadar savunacaksan, hı? Hı? Hı? O zaman öyle. Öyle yapacaksın yani. Avusturya firması falan yok. Öyle 12 senelik meslek deneyimi falan yok. Sıfır sayılacak Türkiye'de. Ya Avusturya'da diyeceğiz ve artık senin Türkiye'de meslek deneyimin yok diye sayacağız. Sıfırdan başlayacaksın. He? Hı? Çöpsün. Aksi halde çöpsün. He? Hı? Aptal herif ya. Terbiyesizlik bu ya. Gerçekten terbiyesizlik yani. Sen gel abi, sen gel. Bizi ülkeden defolup, yani bizi kovacağın ülkeden sen geliyorsun hemen burada. Bizim şartlarımızda yaşamaya başlıyorsun. 5 yıl falan burada o şekilde yaşıyorsun. Yasak koyuyorum sana. Video çekemezsin bu şekilde. Geleceksin eşek gibi 3000 lira maaş alacaksın. Türkiye'de yaşayacaksın Türk firmasında. Marketing management mı artık, her ne sikim yapıyorsan. Bağlaç ayırmayı bilmediğin o halinle. Geleceksin bakalım, burada çalışacaksın 3000 lirayla. Ondan sonra her markete gittiğinde öyle Avusturya'daki gibi öyle süper şeyler alıp öyle 3 lira 3 euro ödeyip çıkmak yok ama marketten. Bir ezine peyniri alacaksın, 50 bin lira dom alacaksın, göreceksin ebenin a**ını. Hadi bakalım o zaman buradaki gençlere nasıl laf edebiliyormuşsun. Göreceğiz o zaman. Terbiyesiz herif ya. Ezikliğin tavan noktası satanizm, ateizm. Şimdi belli oldu abi. Ah, neyse. Daha fazla yorum yapmayacağım. Bu et beyniyle işte bak, bizim gibi kalifiye insanlar, bizim gibi eğitimli zeki insanlar işte burada sürünüyoruz paramız olmadığı için. Ama sırf parası olduğu için bu et beyniyle daha bağlaç bile ayıramayan bir insan, bir çomar, o parmağında kocaman bir hayvani bir yüzük olan çomar orada misler gibi yaşıyor, misler gibi yiyip içiyor, ondan sonra gelip bu video çekiyor, bir de bize akıl öğretiyor. Girsin o akıllar. Neyse. Biraz daha eğlenceli bir şeyden bahsetmek istiyorum izninizle. Bugün bir şey gördüm, tamam mı? Bir hikaye gördüm. Kadın böyle işte şey, muhafazakar bir influencer, tamam mı? Vlogger. Artık böyle Instagram'da sadece fotoğraf çekiliyor. Tek olayı o yani. Amerika'da yaşıyor. Ve şey yapmış. Yazmış ki bir evin bir fotoğrafını çekmiş ve kapı var. Kapının üzerinde de çok güzel böyle taştan, nasıl anlatayım size? Böyle Rönesans motifleri gibi motifler yapmışlar kapının üstüne taştan.
Ve yazmış ki mesela evin ilk sahipleri Yunanlı olduğu için böyle bölümler var. Ama biz kapatmanın bir yolunu bulacağız bakalım. Çünkü tövbe estağfirullah yani. Bu inançlarına uymadığı için güya bunu kapatmanın bir yolunu bulacağız diyor. Bu kişinin ismi Instagram'da Suheda Nur. Şüheda Nur. Girip bakabilirsiniz. Bence hikaye silmiştir ya da zaman da geçmiş olabilir hikayenin ama Twitter'da bayağı dalga geçiliyor şu an kendisiyle. yani bu kadar güzel bir evde, bu kadar güzel bir işlemeyi beğenmemiş ve ya çünkü şey inancına uygun değil ki bilmiyorum yani ne biliyor musunuz? Herhalde şey deniz kızı motifleri var ve yani aslında memeler gözükmüyor bile böyle erkek memesi gibi bir şey yani meme ucu falan da gözükmüyor. Alerjileri var ya bunların çıplaklığa falan. Yani aslında İslam'da heykel yasak ama senin heykel yapman yasak. Ya sen sadece bir insan suretini yapamazsın. Resim çizmek de yasak. O yani aslında Kur'an'da da yazmıyor ama hadis olarak işte resim çizmek, insanları benzetmek yasak. Niye? Çünkü sen Allah'lığa, tanrıcılığa soyunuyormuşsun. İşte hepsi dile gelip sana soracakmış teker teker beni niye canlandırdın falan gibi. Düşünsenize benim çizgi roman kahramanları dile geliyor. Hepsi teker teker önümde diziliyorlar. Niye beni çizdin bakayım? Niye tanrıcılığa, niye Allahçılığa soyundun? Sen Allah mısın? Bak bize can verdin güya. Falan gibi. Karşıma dizilip benden hesap soracaklarmış. Niye Allah'a şirk koştun çizim yaparak, heykel yaparak falan diye. Ki Müslümanken de hiç inanmadığım bir hadisti de. Neyse hiç girmeyelim o konulara. Yani ben resmimi çiziyordum. Dalgama bakıyordum aslında. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi çizdiğim karakter tek bir karakter olarak mı karşıma gelecek? Yoksa her poz için ayrı bir günah mı yani? Her poz için ayrı bir karakter mi gelecek? O zaman boku yedik yani çünkü. O kadar çok poz var ki yani. Neyse. yani anlattığım şeylerden bile ne kadar saçma olduğunu anlayabiliyorsunuzdur değil mi? Neyse işte heykel yapmak yasak ama evinde heykel bulundurman yasak değil yani İslam'a göre. Çünkü sonuçta sen onlara tapınmıyorsun, onlara put diye tapmıyorsun. Onları sen de yapmamışsın. O yüzden evinde bulunmasının hiçbir sakıncası yok ki. Yani bu tamamen bağnazlık. Aslında şimdi işte benim inancıma uygun değil. O yüzden buradan kapatacağım ben bunu, buradan kaldıracağım falan diyor. Hani başka bir dinde olsa saygı duymak gerekir ama ben de önceden bu dinde olduğum için yani biliyorum bu dini. O yüzden öyle bir şeyin günah olmadığını da biliyorum. O kadar gereksiz ve hani tamamen şey böyle bağnazlık, yobazlık yani. Ve bu kız yani nasıl bir çevrede yetiştiğini bu insanların size anlatayım. O yani o açıdan da bakın. Bu kız şimdi benim eski iş yerimdeki bir arkadaşımla ben AKP'li belediyede çalışırken AKP'li belediye diyorum bu arada ama bir belediye binası eğer belli bir partiye ait olsa bile o belediyede o partiyi tutmayan insanlar çalışabiliyor. Çünkü demokrasi yani. Çünkü herkesin öyle bir zorunluluğu yok. Herkesin parti tutma, partiye göre hareket etme zorunluluğu yok. Herkes sadece belediye olarak o işte ilçenin halkına hizmet etmek zorunda. Bir tek böyle bir zorunluluğunuz var sizin. Yani aslında herhangi bir partili militanı değilsiniz siz. Ama benim AKP'li belediye dememin sebebi orada böyle militanca bir yaklaşım vardı. Hani başka partili ya da başka görüşlü olan insanlara uzaylı gözüyle bakılıyordu. Bana da uzaylı gözüyle bakılıyordu o yüzden. Hatta bana şey diyorlardı. Ben seni ilk başta gezici sanmıştım. Bu nasıl bir ayrıştırmadır ya? Sanki şey diyor. Düşünsenize. Bir de gezici ne olabilir yani gezici olmak nedir yani gittik evet bu arada geziye ne oldu yani şimdi biz şey mi terörist miyiz yani gittik orada ağaçlar kesilmesin diye Topçu Kışlası şey yapılmasın falan diye gezici sanki ben böyle şey uzaylıyım böyle düşünsenize ya ben böyle bir CHP belediyesinde çalışıyorum işte Kadıköy belediyesinde çalışıyorum diyelim ve başörtülü bir kız var yeni geliyor iş yerine. Ve ben ona diyorum ki ya sen bizim kafadanmışsın ya ben seni IŞİD'li sanmıştım. Çok garip ya. Neyse. Bir tane benim iş arkadaşımın bir sitede oturuyorlarmış tamam mı? Bunlar çok zenginlermiş. Benim iş arkadaşımın komşusuymuş eskiden. Sonra herhalde oraya taşınmışlar. Kız acayip zengindi, tamam mı? Tamam, zengin olmakta bir problem yok. Hiçbir problem yok. Ama gerçekten zenginlikle vizyon satın alamıyorsun. Bunu bana öğreten figürlerden biri olmuştu. Arkadaşım da böyle, o kız da, bu arada benim iş arkadaşım diye anlattığım kız bile kardeşiyle bir gün Mimar Sinan'a mı gitmişler böyle üniversiteye bakmaya ne? Çıplak bir heykel görmüşler. Bana böyle şaşıra şaşıra anlatıyordu. Aa, çıplak heykel, yani biz asla böyle bir okulda okuyamaz yani, çok garip. Ya böyle tamam, tam hatırlamıyorum diyaloğu ama o çıplak heykelin, o mimar üniversitedeki çıplak heykelin ne kadar korkunç bir şey, ne kadar böyle iğrenç bir şey olduğunu bana gülerek anlatmıştı. Çok şaşırmıştım. Hiçbir şey dememişim. Ne var ki, heykel yani falan. Ama onlara çok garip geliyor böyle şeyler. Yani çok garip, yani çok kapalı bir kültürde büyüyüp yetiştikleri için çıplak bir heykel onlara, ya sanırım bir de bu Hidayet romanlarında falan çok demonize edildiği için böyle şeyler. Yok işte şey, Ekrem İmamoğlu'nun bir kepsi var ya, neydi? Ne doğalgazı, içki içelim, heykel yapalım. Sanki bütün seküler insanların tek derdi içki içmek ve heykel yapmak. Böyle bir demonize etme olayı var heykelleri. O yüzden aslında İslam'da hani sen sonuçta ona tapınmıyorsun ya da o kapının önünde namaz kılmayacaksın. Ama böyle bir işleme olması evinde seni rahatsız ediyor. Öyle ki kapatmak istiyorsun bunu. Oysa ki senin dininde, inancında teknik olarak bunun sana hiçbir zararı yok. Böyle kafalar işte ya. Ben ya buna kızıyorum yani. Gerçekten gerek yok çünkü böyle bir şeye. Yani vizyon satın alamazsın derken bunu söylemek istiyorum. Sen o eski ev sahibinin hatırasını yaşatabilirsin evinde. Sen o heykelden rahatsız olmayabilirsin. Çünkü senin inancına hiçbir şekilde zarar vermiyor. Sen o kapıda o işlemeleri görünce dur ben en iyisi buna tapınayım demiyorsun. Ama yani garip bir şekilde böyle bir anlayış var. Yani böyle bir bağnazlık, böyle bir yobazlık, böyle... İşte bunu kastediyorum ben. Vizyon yok yani. Para var. Yani böyle para bok tabiri caizse ama vizyon yok. Çünkü o şekilde yetişmemişler. Hiçbir şekilde hani hoşgörü, Hidayet romanlarıyla büyümüşler. Hani hoşgörü filan. Hoşgörü dediğim de bu arada yani kime hoşgörü gösteriyorsun? Ben de ya da o oradaki o ev sahibi, onu yaptıran ev sahibi de var olmayı senin kadar hak ediyor. Ya da ben de var olmayı senin kadar hak ediyorum, değil mi? Hoşgörü değil aslında. Karşılıklı dayanışma, anlayış, beraber yaşama güdüleri falan yok. Hani hiçbir sıkıntı olmasa bile böyle kendi içlerinde ayrışıyorlar. Eskiden beri böyle. Huzur Sokağı kitap incelememin ilk bölümünde Yılmaz Özdil'den ya da ikinci bölümde Yılmaz Özdil'den bir yazı okumuştum. Hatırlayanlarınız olacaktır. Her şeylerini ayrıştırma. Önce böyle yaşadıkları mahalleleri ayrıştırma. Sonra işte alışveriş yaptıkları marketleri ayrıştırma. Sonra ev aldıkları emlakçıları ayrıştırma falan derken hani böyle kutuplaşmayı o kadar çok seviyorlar ki böyle şey bir nefret var. Gereksiz bir nefret var. Bu 28 Şubat olaylarını çok şey gösteriyorlar ya da ne bileyim Türkiye'de eskiden böyle başörtü yasağı falan vardı ya üniversitelerde falan. Yani böyle çok büyük bir başörtü nefreti vardı. Başörtüsünün aynı şekilde demonize edilmesi vardı. Ama şu anda biz o nefreti aştık. Şu anda çok daha güzel bir yerdeyiz ülke olarak. Ben şu an başörtülülerle başörtüsüzler arasında eskisi gibi bir ön yargı falan olduğunu, öyle herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama işte dediğim gibi hani yani artık o zamanlardan kalma bir nefret mi, o zamanlardan kalma bir demonizasyonun sonucu mu bilmiyorum. Ama böyle sürekli uzak durma, ayrışma, böyle bir ön yargı, nefret hep böyle damarlarına kodlanmıştır, işlenmiştir yani. Ve bunu hani vizyon satın alamazsın diyorum ya, bunu da şey yapamıyorlar, içlerinden atamıyorlar. Şimdi bu Şüheda Nur denen kişi, benim şeyimin arkadaşımın komşusu, eskiden komşusu olan kişiyi ben takip yani ben şöyle söyleyeyim, sürekli böyle bir çok, o zamanlar bana çok yeni şeyler gibi geliyordu bunlar. İşte yeşil burjuva, siyasi İslam falan bana çok böyle garip geliyordu. Bir ton paraları var ama çok acayip şeyleri harcıyorlar. Çok farklı bir yaşam tarzları var falan gibi. Sürekli inceliyordum ben, tamam mı? Bazen o arkadaşımla dedikodusunu da yapıyorduk.
Bu arkadaşım dediğim kişi de bu arada çocuk yapmak salaklıktır. Çocuk yapma ile ilgili radikal fikirlerimden ya da sanırım videolarımdan ve Ekrem İmamoğlu'nun kazanması olayından falan. Ya yani bunun üzerine benim tepkilerimden falan. Yani bunlardan herhangi birinden rahatsız olduğunu düşünüyorum ve sonra beni bloklamıştı, silmişti. Ya ben onlara o kadar sene hani böyle hoşgörü gösterdim. Hiçbir şekilde şey yapmadım yani. Her şeylerine okey dedim. Tamam, bunlar da böyle insanlar demek ki falan gibi. Ama en küçük bir hani gerçek yüzümü gördüler ya. Hani ben orada sonuçta siyasi olarak rengimi belli etmemeye çalışıyordum. Anlasalar bile ben orada bu konularda pek yorum yapmıyordum. O yüzden şey böyle benim yorum yaptığım halimi görünce katlanamadılar böyle. Oysa ki ben onları yıllarca katlandım yani. Hani böyle bir de hazımsızlık vardır. Çok garip. Neyse işte bu Şühe Danur denen kişiyi çok eskiden beri takip ediyorum. İlk postlarından başlayarak size. Bu arada benim bu kızla bir kavgam da oldu. Kendisi hatırlamıyordur. Üstüne beni engellemişti çünkü. Ama bilmiyorum. Sonradan ben herhalde başka bir hesaptan yazmıştım galiba. Çünkü bu hesabımı da engellememiş. O yüzden size o kavgayı da anlatacağım. Bir yandan da en eski postlarından başlayarak böyle mercek altına alalım. Boğaziçi Üniversitesi mezunu bu arada. Mesela 2013 yılında gökkuşaklı merdivenlerde fotoğraf çekilmiş. Elinde bir Starbucks bardağı var. Ama eminim şu anda Türkiye'deki kutup, yani Türkiye'deki hava çok farklı olduğu için, yani eşcinsellere resmen savaş açıldığı için ve gökkuşağına, eminim şu an böyle bir fotoğraf atamazdı yani. Çok eskiden atmış bir fotoğraf. 2013 yılında mesela öyle bir şey yoktu Türkiye'de. Az önce de bahsetmiştim ya ülke çok değişti diye. Aslında biraz da üzücü olan bu. Sonra beni en çok rahatsız eden kısmına geliyoruz işin. Bu kız sürekli şey yapmaya başladı, tamam mı? Özellikle nişanlandıktan sonra sürekli kahvaltı fotoğrafı paylaşıyordu. O kadar sinirleniyordum ki. Ya bana çok, ya bilmiyorum yani, çok görgüsüzlük gibi geliyor ya. Yani tamam, mesela hikayeni atarsın, tamam mı? Aa, bugün işte kahvaltı yapıyoruz burada falan diye, ama böyle 500 tane evde yaptığın kahvaltının postu. Ya sunum hesabı falan da değilsin. Çok garip değil mi ya? Bana çok tuhaf geliyordu. Bakayım hala duruyor mu o kahvaltı postları? Evet, hala duruyor. 2014 yılında ilk atmış. Pankekler, poğaçalar, işte bruşettalar falan böyle. Sucuklar, domatesler çok süslü püslü tabaklarda. Ondan sonra işte şekerpare ve kahve ya da çay koymuş kendine. Bir de şey, tezhip çalışmaya biraz mutluluk hormonu molası. Ondan sonra sürekli Türk kahvesi. Sürekli Türk kahvesi postları atmaları da beni çok sinir ediyordu, bu tarz kadınların. O zamanlar çok şeydi. Çok modaydı Instagram'a Türk. Ya her gün atılır mı abi post olarak? Sikeceğim kahveni de diyesi geliyor insanın. Çünkü kaderde biri Londra'da, biri Hollanda'da, biri Paris'te Erasmus yapan güzel dostlarımla Amsterdam'da buluşmak varmış. Şu an zenginin. Zenginin malı zürdün çenesini yoruyor arkadaşlar. Şu an tek yaptığım bu da yani. Tam bir öküzlük yapıyorum, kusura bakmazsanız. Ya ama onunki de görgüsüzlük ya, gerçekten yani. Bu kahvaltı postlarını bilmiyorum, bazılarını sildi mi, ne yaptı gerçekten bilemiyorum. Üstleri çıktıkça bir tane postu var, öylesine mutluyuz, öylesine huzurlu diye paylaşmış. Böyle bir kafe, böyle çok tatlı pastalar var, böyle işte tiramisu, çilek, çikolatalı çilekler, smoothie'ler, böyle acayip acayip kremalı içecekler falan. Böyle bir de çiçekler, güller, bütün tabaklar öyle. Çiçek, masada bir sürü çiçek var. Koltuklar çiçekli falan. Kafenin ismi de Hatrı Kahve. Üsküdar'da tabii ki, nerede olabilirdi. Ben o zamanlar şey diyordum. Allah'ım diyordum ya. Birazcık zengin olan siyasal İslamcılar hemen kendilerine böyle Hatrı Kahve, bilmem Sikiş İl Sokuş Yarra Külkürek diye Osmanlı çağrıştıran kafeler açıyorlar. Ondan sonra çikolatalı çilekli tatlılar satıp İslamcı kızları şey yapıyorlar, tavlıyorlar falan diye böyle çok dalga geçiyordum o zamanlar. Çok eski tweetlerim de var ama silmiştim onları ben ya. Yani Eski arşivimi tamamen sildim. Sadece 2019-2020 falan var. Ama merak etmeyin, o tweetler arşiv halinde hala duruyor. Podcast malzemesi çok çıkar onlardan yani. Hiç şey yapmayın. Endişelenmeyin. Ne oldu bir tane? İşte sürekli hatırı kahveye gitmeler. Ondan sonra nar dükkanda pankekli kahvaltı. Sonra evde... Ay bu postlara bakarken çıldırırdım ya. Sonra evde böyle tahta üzerinde peynirli, cevizli, işte karperli, bilmem neli, ballı, petekli, güllü, ballı, bardaklı, çanaklı kahvaltılar falan. Çok sinir olurdum böyle hani. Tamam kahveni falan çek ama bilmiyorum ya, böyle kahvaltı sofrası, yediğini içtiğini falan ya, bu yani fotoğrafta kimse yok, surat da gözükmüyor, sadece birkaç tane el ve böyle pankekler falan. Neyse, bana ne yani sonuçta. Sonra işte kavga postumuz. Ben bu posta normalde sessiz bir şekilde takipliyordum bu kişiyi. Ama bu postu paylaşınca ben gerçekten kudurdum. Kudurdum yani. Bir de bu 2016'da falan evlenip Amerika'ya taşınmışlardı. Ve Amerika'dan bir katedralin postunu atmıştı. Ve ben artık daha fazla sessiz kalamadım. Şimdi size Chicago Üniversitesi'nin bir fotoğrafını çekmiş, altındaki yazdığı şeyi okuyorum. Belki sonradan editleyip değiştirmiş olabilir. Çünkü çok sert çıkmışlardı bazı kişiler ona. Benim için hiçbir kampüs Boğaziçi'ne eşdeğer olmasa da seni de sevdim, University of Chicago. Bu arada biliyorsunuz burası laik bir ülke değil. Türkiye'deki yasağa dayalı laiklik anlayışıyla bakarsak laik bir ülke değil. Siyasette etkileri büyük olduğu gibi bütün hastaneler, okullar, devlet kurumlarında haç işaretini ya da dini sembolleri görebilirsiniz. Ya da sokaklarda mikrofonla dini anlatanları. Zaten gidenler fark etmiştir. Avrupa, Rusya ve benzer ülkeler de aynı şekilde yönetim tamamen kiliseyle bağlantılı. Nedense bir tek bizde var laikliği çözüm olarak görmek. Açıklama bile yapmayacağım yani, bu kadar cahil bir kafaya. Onlar kimsenin kafasına silah dayamıyorlar benim dinimde olacaksın diye. Ya da benim dinimin kurallarına göre yaşayacaksın diye kimseyi zorlamıyorlar. Sadece bazı geleneksel kuralları var dinle ilişkili olan. Onun dışında kimse kimsenin kafasını kesmiyor, kimse kimseyi öldürmüyor yani. Dinime, benim dinimde olacaksın ya da dinime nasıl saygısızlık yaparsın diye kimse karikatürist binasını basıp kimseyi öldürmüyor yani. Ayrıca orada herkes düşüncesini, ifadesini söylemekte özgür, ifade özgürlüğü var tam anlamıyla. Burada zart bile desen hakaret davası açılabiliyor yani. Kimseye istediğimiz hiçbir şeyi söyleyemiyoruz. Bir tweet bile atamıyoruz tutuklanacağız diye. Ayrıca İslam'la Hristiyanlığı aynı kefeye koymuş. Sanki Hristiyanlıkta o kadar büyük bir şiddet var. İslam'daki bazı radikal gruplarda olduğu gibi o kadar büyük bir şiddet varmış gibi. Ayrıca Türkiye yapısı gereği laikliğe ihtiyaç duyan bir ülke. Yani çünkü her iş dinle yürümeye kalkarsa bokunu çıkartıyorlar. O yani orada işler, yani hiçbir işin dinle yürüdüğü de yok bu arada. Sadece onlar geleneksel şeyler de, mesela bir davaya başlamadan önce yemin edilir. Adam ateist olsa bile incirin üstüne elini bastırıp yemin eder mesela. Bu tamamen geleneksel bir şey. Olmasa da olur yani. Ama kimseye kendi yaşam tarzını dayatmıyor orada kimse. Yani Amerika'da yapısı gereği zaten çoklu bir toplum. Bizimki gibi bir toplum değil. Bizim toplumumuzda %50'si ülkenin çok seküler yaşıyor. %50'si de muhafazakar ve bunların aşırı uçlara gidenleri de var. Ya ülkelerin belli, ya ülke, her ülkenin farklı bir sosyolojik yapısı vardır. Bizim sosyolojik yapımıza laiklik uyuyor. Eğer laiklik olmazsa, şu an laiklik var olduğu haliyle bile din kötüye kullanılıyor. Yani Boğaziçi mezunu olsam bile, bütün dünyayı dolaşsam bile işte vizyon satın alamamak derken bunu bahsediyordum. Çok basit bir politik şeyi, çıkarımı yapamıyorsun mesela. Acaba Chicago Üniversitesi'nde ya da başka yerlerde, Amerika'da başka hastanelerde, postanelerde neden haç işareti var da Türkiye'de acaba din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması çok önemli falan diye. Acaba neden? Hani birazcık tarih okusa bilmiyorum. Belki anlayacak ama neyse. Laikliğe en çok tutunanlar örnek gösterdiği Batı ülkelerinin nasıl dinle iç içe yönetildiğine hiç bakmıyor sanıyorum. Abi böyle saçmalanamazdı herhalde. Yani her anlamda özgürlüğün, her anlamda insanların istediği gibi yaşamasının, her anlamda insanlara hoşgörü gösterilen, ya böyle cümle bile kuramıyorum artık sinirden. Kalkıyorsun o ülkenin bambaşka olan bir sosyolojik şeyini örnek veriyorsun. Aa bakın burada haç var. O zaman bizim ülkemize niye laiklik var?
Bir de şey demiyor mu? Az önce ona yorum yapmayı unuttum. İşte burada insanlar mikrofonu ellerine alıyorlar, dinlerini anlatıyorlar. İşte bu kadar kıt, tek yönlü bir düşünce biçimi. Çünkü İslam'ı, Müslümanlığı anlattıklarını düşünerek böyle bir örnek veriyor. Müslümanlar orada azınlık. Bunu unutuyorsun işte. Müslümanlar mesela burada azınlık değil. Burada mikrofonla istediğin kadar İslam'ı anlatabilirsin. Ama Hristiyanlığı anlat bakalım. Ateizmi anlat bakalım. Mesela Yahudiliği, Budizmi falan eline al bir mikrofon. Gez şurada Ankara'nın sokaklarında veya İstanbul'un sokaklarında gez bakalım dinini, kendi dinini anlat. Ya da herhangi bir dini ya. Şey mesela neydi, spagetti canavarı mıydı ne? Ben buna inanıyorum, benim tanrım bu filan diye ve sizi bu dine davet ediyorum diye anlat bakalım. Nasıl linç ediliyorsun? AKP'li böyle gömlek tişört giyen, penye tişört, ön cebinde sigara olan adamlar gelip nasıl böyle tekmeliyorlar seni? Hatta öyle bir insan olmasına bile gerek yok. Hani böyle 25-30 yaşında ülkücü tipler oluyor ya. Çinli döveceğim diye Koreli döven falan. O tipler mesela. Gel bakalım ya, gel mesela burada Müslümanlığı anlatmak kolay. Başka bir dini anlat bakalım. Al eline mikrofonu. Bak ne kadar hoşgörülü bir ülkeymişiz. Gör bakalım. Hangi ülke daha özgürmüş, hangi ülke daha yaşanılabilirmiş. Gör bakalım o zaman. Yani bu kadar, hani dersin ki aa işte Boğaziçi mezunu falan, işte Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun, birazcık böyle analitik düşünme falan vardır, bir boklar biliyordur falan dersin ama yok ya. Hani bilmiyorum, uzaktan eğitim mi gördü, ne yaptı yani, anlamadım gerçekten. Onların sembolik olarak kullandığı dini şeyleri gelip de burada kafa kesen insanlara istersen örnek olarak gösterme yani. Batı ülkelerinin nasıl dinle iç içe yönetildiğine hiç bakmıyoruz. İşte laikliğe en çok tutunanlar. İşin garibi Batı ülkeleri de bizim laik olmamız gerektiği konusunda hadleri olmadan akıl veriyor. İşin aslı şu ki Hristiyan olunca din siyaset karışması sorun değil ama Müslüman olunca herkes nedense rahatsız oluyor. Birazcık dinleri okusan, birazcık tarih okusan, dinler tarihini okusan ya bu cahil lafları etmezdin bence. Burada asıl rahatsız olunan şeyi göremeyecek kadar kör müyüz? Evet, herkes böyle sikinin keyfine, herkes böyle sırf gıcıklık olsun diye İslam'a düşman. Herkes Müslümanlığa düşman. Yani başka ülkelerde laiklik yok. Kimse Hristiyanlığa düşman değil. Herkes İslam'a ve başörtüsüne düşman. O yüzden yapıyorlar bunları. Yani hepimizin bütün derdi başörtü aslında. Özgürlük, demokrasi, rahat bir şekilde yaşamak, alım gücü yüksek, eğitimi iyi olan bir ülke olmak değil derdimiz. Sadece derdimiz sizin dininiz ve başörtünüz yani. Ben de buna bir yorum yapmıştım. Ya sen lütfen kahvaltı fotoğrafı falan paylaş. Böyle işlere girme. Böyle bir buna benzer bir yorum yapmıştım. Yani lütfen influencerlığına devam et. Böyle konulara girme. Çünkü bir bok bilmiyorsun bak. Yani insanları saçma sapan şeyler şey yapma yani falan gibi. Kısa bir yorum yapmıştım. Ben de sonra çok kötü yorumlaşıp yorumlarımı silmişti. Altına gelen yorumlar. Mesele İslam. Mesele ümmet. Bir de yazmış ki toplumumuzun yapısını, geleneklerini, siyasi yapısını hepsini hiçe sayıp düz bir benzetme yapmışsınız. Çok vahim yazmış. O da demiş ki bence Türkiye'deki laiklik anlayışı kadar toplumumuzun yapısını ve geleneklerini hiçe sayan başka bir şey yok. Gel burada yaşa o zaman kanka. Gel burada yaşa o zaman. Bunlara sorsan ah, oh my god, düzenimiz vardı bilmem ne, gelmek zorundaydık. Orada o kadar rahat ve mutlusunuz ki. Bu ülkede sokaklardan mutsuzluk, rezalet, böyle korku akıyor. Çünkü baskıcı toplumlarda korku en büyük baş gösteren duygu budur yani, korkudur. İnsanlar düşüncelerini söylemeye, tweet atmaya, yani her şeyden korkuyorlar artık. Gel burada yaşa. Gitmiş dünya, ya özgürlüğün pazarlandığı, dünyanın en özgür ülkesine gitmiş. Orada yaşıyor, ondan sonra Türkiye'de laiklik olmasın diye ahkam kesiyor. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir cehalet görmedim ya. Türkiye'de laiklik varken bile sikiyorlar bizi. Laiklik olmasa, şeriat gelse, beni şu anda bu podcast'i yaptığım için asabilirler, kafamı kesebilirler, serbest olur. Ellerimi, ayaklarımı kesebilirler yani. Ya da dekolte giyindiğim için falan toprağa gömüp taş, kafama taş falan atabilirler. Ama çok kolay değil mi oradan, Amerikalardan, ah, oh my god, Chicago Üniversitesi'nde laiklik yok ya, Türkiye'miz, götünden tespit sallamak. Gerçekten böyle sinirlenmeden edemiyorum yani. O rahatlıklarının içinde böyle Türkiye'nin siyasi meselelerini o 2 gram beyinleriyle bir şeyler, tespitler yapıyorlar ya, çıldırıyorum yani. İşte yok, Boğaziçi'ne mescit yapmışlar da ders sırasında mescitlere koşardık bilmem ne. Yok başörtüsü yasağı da zartta zurtta. Abi tam anlıyorum, eskiden böyle şeyler yaşamış olabilirsiniz ama bitti artık bunlar. Artık ülkedeki başka problemler hakkında da bir şeyler söyleyin artık yani. Madem yani tamam bunlardan rahatsız oluyordunuz. Tayyip Erdoğan geldi bunları bitirdi. Tamam eyvallah, başörtüsü yasağı kalktı. Artık başörtüye karşı önyargı yok. Mescitlere karşı önyargı yok. Ama farklı bir uca doğru gittiğimizin farkında mısınız? O zaman bunlara niye ses çıkarmıyorsunuz? Çünkü siz sadece kendi ihtiyaçlarınız karşılanınca, kendiniz rahat edince rahatsınız zaten. Gerisi size dokunmuyor. Size dokunmayan yılan bin yaşasın. Öbür uca doğru istediğimiz kadar kayalım anasının amına kadar, sizin umurunuzda değil. Çünkü mesela senin geçmişte gördüğün baskıyı benim görmem seni hiç alakadar etmiyor. Sonra da böyle laflarına hoşgörü, saygı, sevgi göstermemi bekliyorsun ya. Bu posttan sonra daha fazla bu kızı takip edemedim zaten. Evlenmiş Amerika'da. Ondan sonra hemen 2 tane çocuk doğurmuş. Life in Chicago with 2 kids. Oh my god, living the fucking dream. American dream. Amerikan rüyasını yaşa. Ondan sonra gel Türkiye'de laiklik olmasın. Bak Chicago'da haç var. Türkiye'ye gidiyoruz vlog. Bir de YouTuber kesilmiş başımıza. Aa süpersin ya. Bedavadan para kazan. Eyvallah. Çok akıllısınız siz ya. Vallahi çok akıllısınız. Bizde niye yok bu akıllar ben bilmiyorum. 11 bin abone, 80 bin görüntülenme. Reklamları da koy. 1,5 dakikada bir de reklamı koy. Olduğu kadar. Harçlık olur. Cheesecake Factory'e gidersin. Bir pasta yersin. İnanılmaz. Hüma ve Yusuf. 100 bin takipçi. Vay be. Hayat sana güzel ya. Bir de oradan laiklik maiklik yorumları salla arada. Para bunlarda işte. Bu para bende olacak. Yemin ederim Türkiye'nin çehresini değiştiririm ya influencerlığımla. Saçma sapan kahve içip millete 2-3 yabancı ülke fotoğrafı atıp laiklik konusunda ahkam kesecek. Süpersiniz ya, yolunuzu bulmuşsunuz vallahi, tebrik ediyorum. Bu arada etkileşime baktım da benden az etkileşimi. O kadar da fazla insan takip etmiyor bu kişileri aslında. Ya da aktif mi değiller artık, bot mudur bilemeyeceğim. Acayip ya, acayip işler işte. Neyse. Bir de şunun böyle bir versiyonu var ya. Aa, Amerika'da başörtümüze kimse laf etmedi ama Türkiye'de laf ediyorlar. Türkiye'de İslamofobi var. Abicim sen orada azınlıksın. Sana laf ederlerse sen azınlık bir grup olduğun için haksızlık etmiş olurlar. Tamam mı? Anlayabiliyor musun? Küçük beynini algılıyor mu? Ya bunu o söyledi diye söylemiyorum. Genel bir şey bu. Genel olarak söylenen gerizekalıca bir laf da. Sen orada azınlık olduğun için sana pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Sana İslamofobi yapılmaması gerekiyor. Ama Türkiye'de zaten ülkenin büyük çoğunluğu İslam dininde olduğu için İslamofobi diye bir şeyin varlığı mümkün değil. Çünkü azınlık değiller. Yani bir azınlığa karşı yapılan bir haksızlık durumu yok ortada. Belki eskiden öyle bir durum vardı. Ama şu an öyle bir durum olmadığı için Türkiye'de öyle diyorlar. Bir de insanlar, geçen bir TikTok izledim. Küçük bir çocuk, kaç böyle 14-15 yaşlarında şey diyor ya. AKP yüzünden dinimden nefret ettim. Başörtülü, bizim sülalede herkes başörtülüdür. Başörtülü kadınlara gıcık kapmaya başladım ya. Anama gıcık kapmaya başladım diyor. Çok acı bir şey ya. Yani bir yandan komik, bir yandan ya trajikomik yani. Adam diyor, ya çocuk diyor ki annem bile başörtülü olduğu için ona gıcık kapmaya başladım diyor. Yani keşke tadında bıraksaydık, bir yerde kalsaydı. Tamam, başörtü sorunu yok artık. Başörtü takmakta herkes özgür. Herkes istediğini yapabilir. Herkes istediği gibi gözükebilir. İsteyen mini eteğini giysin, isteyen başörtüsünü taksın. Ama yani bu insanların zihniyeti yüzünden yine
kadın düşmanlığı çok kolay olduğu için insanlar yine bu sefer nefret edecekleri biri olduğu zaman siyasi İslam'dan değil de yine başörtülü kadınlardan nefret ediyorlar. Çok acı yani. Kendi topuğunuza sıkıyorsunuz. Yapmayın bunu ya. Yani bu şekilde bu salakça görüşü savunanlara söylüyorum. Aa, Türkiye'de laiklik, Türkiye'de işte şey İslamofobi var falan. Yok abi öyle bir şey ya. Tam tersi yani. Türkiye'de insanların artık kendisi gibi görünmeyen insanlardan, ya başka insanlara tahammülü kalmadı Türkiye'de bu çoğunluğun. Neyse, gece gece yine yükseldik. Bu arada Twitter'da şey de yazmıştım ya, bu kız hakkında bir video yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Millet zannetti ki işte böyle bunun influencerlıklarıyla, işte fotoğraflarıyla bilmem nereyle dalga geçeceğim. Ya görüşüyle dalga geçecektim abi ya. Eleştirmişler işte şey, yok işte siz kadın şey muhafazakar kadın olunca nasıl da kolay kadın düşmanı oluyorsunuz hemen. Bir İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorsunuz ama işte kadına zorbalık yap, zorbalık amına koyayım ya. Yani başka işte ifade özgürlüğü yok derken bundan bahsediyorum. Birisine bir eleştiri de yapamayacaksın. Hemen zorbalık oluyor. Oh my fucking god, sen bu kıza zorbalık yapacaksın. Yo, gayet görüşünü eleştiriyorum. O da ayrıca yorumlarda bana bayağı bir giydirip yorumlarımı silip beni engellemişti. O zaman o da o mu yani bana zorbalık yaptı o zaman? Neyse, bunlardan bahsedecektim. Belki çok eğleneceğiniz gibi bir hani sunumlarıyla, zartlarıyla, zırtlarıyla dalga geçeceğim bir şey olmadı ama hani bu şekilde çok yani görüşü hakkında bu kadar vizyon sahibi olması gerekirken hiçbir şekilde, ya herkes de bu arada bu şeylere ilgi duyacak kadar donanımlı bilmem neli olmak zorunda değil ama bilmediğin konuda da yorum yapma yani o zaman. Koyun gibi seni takip eden gerizekalılar da aa bu doğru bir şey söylüyor falan diye düşünmesin yani. Neyse. Gece gece yükseldim. Podcast de zaten 10 saat sürdü. Bir de şimdi bakalım nasıl editleyeceğim. Geğirme seslerimi falan çıkarmam lazım. Bir tane size belki bırakırım. Nezaket olsun diye. Çünkü isteyen de çok büyük bir kitle var. İki kere falan ya da üç kere geğirmiştim. Bir tanesini bırakacağım sizin için, tamam mı? Şey olsun diye. Hediyem olsun geyrik isteyenlere. Neyse, çok çok öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.